Ayrım 36 sayfa 241. Devlet gelirleri, maliye. 1527-28 mali yılında timar gelirleri dahil 538 milyon akçeyi, parantez içinde yaklaşık 9 milyon Venedik altını bulan devlet gelirleri başlıca şu yerlere harcanıyordu. Dipnot 1 bu bütçe için bakınız Öğle Barkan, Osmanlı İmparatorluğu bütçelerine dair notlar. İFM 15 parantez içinde 1953-54 sayfa 239-329. Padişahın özel harcamaları 3 milyon 500 bin akça. Timarlar 166 milyon akça. Parantez içinde Rumeli'de 17.288 kişi, Küçük Asya vilayetlerinde 16.468 kişi. Kapıkulu askeri 66 milyon akça. Parantez içinde Yeniçeriler ve Süvariler, Topçular, öteki kapıkulu ve saray hizmetlileri hepsi 27.049 kişi. Kale mustahfızları ve donanma askeri 40 milyon akça. Parantez içinde hepsi 23.017 kişi. Görülüyor ki devlet gelirlerinin yarısı asker maaşlarına, parantez içinde timar ve ulufe olarak gitmektedir. Kalan paranın önemli bir kısmı da yine asker ve saray giderlerine ayrılmakta. Bundan kalanı bina, kale inşası ve onarımına, donanma giderlerine, devlet görevlilerinin maaşlarına ve çeşitli bağışlara harcanmaktadır. 1527-28 mali yılında gelirden 70 milyon akçe artmıştır. Artan para yedek akçe olarak padişahın doğrudan kontrolü altındaki iç hazinede saklanırdı. İç hazine bir ihtiyat hazinesi işlevini görür, ihtiyaç halinde oradan dış hazineye kredi verilirdi. Rumeli'nin, parantez içinde Tuna ve Sava güneyindeki bölgelerle Kırım Yarımadası güneyi, bütün geliri 198 milyon akçedir, parantez içinde yaklaşık 3,5 milyon altın. Bu miktara bütün has ve timarlarla vakıf ve mülklerin gelirleri dahildir. Bu miktar bütün imparatorluk gelirlerinin yaklaşık %37'sine eşittir. Rumeli gelirinin %48'i padişah hasları olarak doğrudan doğruya merkezdeki devlet hazinesine girmekteydi. %46'sı timarlara ayrılmıştı. Merkezdeki hazineye Rumeli'den gelen gelirlerin %46'sı merkezi hazine mukatalarından, parantez içinde yani başlıca has olarak ayrılmış bölgelerdeki çiftliklerden toplanan çeşitli vergilerle şehirlerde alınan ticaret resimlerinden, gümrük ve madenler gelirinden, %42,3'ü gayrimüslimlere yüklenen cizye vergisinden gelmekteydi. Rumeli'de gelirin yaklaşık %6'sı mülklere ve vakıflara ayrılmıştır. Vakıf giderlerinin büyük kısmı cami, mescit, medrese, mektep, köprü, han, hamam, çeşme, zaviye, imaret, hastane inşası ve bakım giderlerine harcanırdı. Böylece bugün modern devletin yüklendiği bu gibi kamu hizmetleri vakıf yolu ile yerine getirilmiş olurdu. Bu sistem Rumeli'de Osmanlı şehirlerinin kuruluşunda da başlıca rolü oynamıştır. 1528-1548 mali yılı hesapları bu bölgenin gelirlerinde bu 20 yıl içinde esaslı bir değişiklik olmadığını ortaya koymaktadır. Bununla beraber tahrir defterlerinde gördüğümüz ifrazat, yani yeni bulunan vergi kaynakları yalnız gizli kalmış gelirin ortaya çıkmasıyla açıklanamaz. Yeni toprakların tarıma açıldığını kayıtlardan anlamaktayız. 1584 yılına kadar altının 55-60 akçe olarak değişmeyen durumu genellikle ekonomik hayatta da istikrarın ve dengenin simgesi kabul edilebilir. Maden işletmeleri. Halkın zaruri ihtiyaç maddelerinden tuzun üretimi ve dağıtımı devlet kontrolü altında geniş bir örgütlemeye yol açmış olup hazineye bu tekelden önemli gelir sağlanıyordu. 16. yüzyılın ikinci yarısında tuz iltizamlarından devlet hazinesine giren para 6 milyon akçe, parantez içinde 100 bin altın düka üzerindeydi. Altın, gümüş, kurşun, demir ve bakıra gittikçe artan ihtiyaç sonucu klasik dönemde, parantez içinde 1300-1600, Anadolu ve Rumeli'de eski maden işletmeleri genişletilmiş, yeni ocaklar açılmıştır. 14. yüzyılın ikinci yarısında Sidre Kapsı, parantez içinde Makedonya, Sırbistan ve Bosna'nın maden bölgeleri, Morava ve Drina vadilerinde Osmanlı fetihlerinin başlıca hedeflerinden biri madenlerdi. Maden ihtiyacı olarak 2. Murat, kıymetli madenlerin İtalya'ya ihracatını yasaklamıştır. Fatih dönemi, parantez içinde 1451-1481, Osmanlı madenciliğinin büyük gelişme dönemidir. Osmanlı maden kanunları, Sas kanunları, eski Sakson kanunlarından çeviridir. Madenler mukata, parantez içinde iltizam yöntemiyle işletilirdi. Rum, Sırp, Dubrovnikli ve Yahudi mültezimlerin Osmanlı döneminde de iş başında olduklarını ve muazzam yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. Yukarı Sırbistan, parantez içinde Vılk madenleri iltizamı, 1468'de 8 milyon akçe, parantez içinde 200 bin altın idi. Devlet bir kısım köylü ve göçer halkı madenci statüsüyle bu madenlerde çalışma zorunluluğu altına koymuştur. Büyük bakır ve şap madenleri Anadolu'daydı. 1475'te Anadolu'dan elde edilen tüm vergi toplamının yaklaşık yarısı 150 bin altın düka ile Kastamonu bakır madenlerinden geliyordu. Avrupa tekstil sanayinin boyamada tespit için kullandığı şap, İtalya'da Tolfa şap madenleri keşfedilinceye kadar Anadolu'dan, parantez içinde Kütahya ve Şap'ın Karahisar'ı gidiyordu. 15. yüzyılda şap madenleri Dost Cenevizlilere iltizama verilirken, 16. yüzyılda Venedikliler eline geçmiştir. 1547'de Venedikliler şap iltizamı için devlet hazinesine 25 bin altın düka ödüyorlardı. Özetle klasik dönemde madencilik ve zaruri ihtiyaç maddeleri trafiği Bizans'ın güçlü merkeziyetçi idaresinde olduğu gibi sıkı devlet kontrolü altındaydı ve genellikle iltizam usulüyle işletilirdi. Mültezimler özel sermaye sahipleri olduğundan ticaret ve başka yollardan elde edilen kapital iltizamlara yatırılırdı. Böylece iltizam ekonomik etkinliklerin temel motoruydu. Osmanlı toplumunda zengin yerli sınıf bu mültezimlerden oluşuyordu. 1478'de İstanbul gümrüğünü üzerine alan bir Türk-Rum-Yahudi konsorsiyumu bu iltizam için 3 yılda hazineye 20 milyon akçe, parantez içinde yaklaşık yarım milyon düka altını ödemeyi üstlenmişti.